Hazır mısın?
Hazırım.
Bir dönem abi herkesin evinde civciv vardı. Ya civciv vardı ya da ördek yavrusu vardı. Bütün evlerimizi kedilerle kaplamadan önce evde kedi gibi baktığımız, böyle yürürken arkamızdan gelen ve bütün eve pisleyen civcivlere bakıyorduk.
Abi civciv bende bir travmadır ya. Gerçekten böyle civcivle fotoğraflarım da var. Eskiden böyle babamın çektiği fotoğraflara falan bakıyorum bazen. Civcivleri almışım böyle elmayra gibi sıkıştırmışım böyle seviyorum. Ama yani o hayvanın şuncacık canı var. Bir de pazarda satıyorlar ya hayvanı. Pazarda limon kasalarının hemen yanında. Yani sanki 2 kilo limon al, bir civciv bedava şeklinde promosyon. Maalesef bazı satıcılar da o civcivleri boyuyordu. Böyle maviye falan. Sonra boyananlar maalesef çok çabuk ölüyordu. Ama hep böyle bir onun büyümesini bekliyordum. Fakat büyüyünce tavuk olacak. Aslında o şirinliğini kaybedecek. Ama o kadar dayanamıyordu bile hayvanlar.
Bence civciv ve ördek bir jenerasyonun, birkaç jenerasyonun büyük bir travması. Biz özellikle gurbetçi olduğumuz için yaz aylarında gelirdik Türkiye'ye. Ben de küçükken çok seviyordum ve her sene geldiğimizde civciv istiyordum. Şimdi şöyle kırılmayan bir döngü olmaya başlamıştı. Şimdi biz her sene geliyoruz, civciv satın alıyoruz. Ben o civcivlere birkaç ay bakıyorum. Sonra benim civcivlerimi köye gönderiyorlar. Köyde birkaç ay daha bakıldıktan sonra yeniyor. Ve bunu bana söylüyordu mesela dedem işte. Ne oldu bizim civciv diyor ki onu yediler. Onu köye verdik biz. Bizim jenerasyonun ilk travması olabilir. Gerçekten elimizle büyütüp köylere yem ettiğimiz hayvanlar ya. Benim civciv meramı hala devam ediyor ya. Nerede böyle cik cik yapan sarışın küçük tatlı bir şey görsem dikkatimi çeker.
Ama dikkat et, gerçekten doğal bir civciv bulursan ne ala. Boyalılar çabuk ölüyor.
Ozi şöyle bir şey var. Instagram'da postlar görüyorum. Diyor ki uyuyamamak zeki insanların lanetidir. İşte Victor Hugo falan. Öğlen 3'e kadar uyuyup ondan sonra gece uyuyamayan bir sürü insan o postu görüp diyor ki evet ben zeki olduğum için uyuyamıyorum. Peki aynı post şunu söylese. Uyku tutmayan aptaldır, geri zekalıdır. Bunu alıp da şey der mi? Evet ben geri zekalıyım. O yüzden uyuyamıyorum. Yani biz işimize geleni almayı çok seviyoruz ya.
Ya bir de şey var ya işte aynı konu gibi şu tarihler arasında doğanlar şöyle olanlar hep içine atar. Ama aslında en dayanıklı ve en başarılı karakterler onlardır. Sonra herkes bunu birbirine göndermeye başlar. Ah ben veya işte
Evet.
canım arkadaşım sen. Ve şöyle bir şey de var mesela yine burçlarda yaşanıyor özellikle. Burç sayfaları abi hiçbir burç kötü değil.
Evet.
Ve her burç çalışkan, her burç dünyanın en başarılı, en sevilen ve en iyisini hak eden burçlar. Ama hepsine haksızlık yapılıyor. Hepsi gerçekten bir dış güç ve bir baskı tarafından potansiyelleri engelleniyor.
Evet.
Yani kendilerinden kaynaklı değil. Hep bir başkası.
Ya doğuştan IQ'un yüksek olabilir. Ya bu güzel bir şeydir. Ama senin bu hayattaki en büyük övünç kaynağın ne? Ben zekiyim. E tamam da sen zeki olmak için bir şey yapmadın ki. Senin en sevdiğin özelliğin ne? Uzun boyluyum. E bunun için de bir şey yapmadın ki. Yani her zaman kendi yaptığın şeyle daha fazla övünmen gerekiyor. O yüzden hiçbir şey yapmayı bir post senin zeki olduğunu veya bir burç yorumu zeki olduğunu söylediği için bununla övünmek.
Gerçekten zekilerin işi. Gerçekten.
Evet.
Kutluyorum.
Üstün zekalı insanların işi.
Zeka
Ozancım şimdi arkadaşlarımıza Reels gönderiyoruz. Peki bu Reels'lar izleniyor mu? Bunun takibini de yapmak zorunda kalıyoruz. En acı olay da şu. Ben sana 5 tane Reels yollamışım. Hiçbirine bir tepki gelmemiş. Ama bana bir Reels gönderilmiş. Açıyorum. Benim 4 üste gönderdiğim Reels'ın aynısı. Demek ki buna bakılmadan, düşünülmeden Reels gönderiliyor hunharca. Peki benim dostum, canım, arkadaşım, sevgilim dediğim insanlar gönderdiğim Reels'lara bakmıyorsa bu Reels'ları ben nasıl gönül rahatlığıyla göndermeye devam edebilirim?
edemezsin. Onun bir sırrı var zaten. Şimdi Instagram'da Reels attığın zaman tepki gelmesini bir gör. Gerçekten ona bir zaman ver. Onu Reels bombardımanına tutma.
Evet.
Çünkü ben bazen kendim de yapıyorum, sana da yapıyorum bunu. Belli bir zaman geçiriyorum sosyal medyada. Önüme çıkan ve beğendiğim şey zaten algoritmanın benim beğeneceğimi düşündüğü şeyler olduğu için bir bakmışım sana 6 tane 7 tane Reels göndermişim. Yani şimdi onları senin gerçekten boş bir zamanında açıp incelemen lazım, ders çalışır gibi. Şimdi bu da zor. Ama şu beni daha çok utandırıyor. Bana 5-6 Reels atılmış. Ben açıyorum. Aynı modda değilim. Böyle bazen çaktırmadan hepsini izler gibi yapıp beğenip geçiyorum ve yorumlar yapıyorum. Bu beni daha çok utandırıyor mesela.
Ben şöyle bir şey yapıyorum sana, biliyorsun. Mesela üst üste çok attıysam altına şey yazıyorum böyle. Hepsi seçmece. Bu şu demek. Yani ben rastgele canım sıkıldığı için sana 10 tane atmadım. Denk geldi üst üste. Bugün böyle bir gün.
Editör seçimi.
Best pick. Hepsi seçmece bunların diyorum. Yani bunların her biri kıymetli, bunlara zaman ayır.
Ben onu izleyince nereyi fark edeceğimi zaten bana atarken düşündüğünü bildiğim için kanka merak etme, aynı şeyi ben de fark ettim. Aynı noktadayız bak, ben hani buldum, evreka diye çıkıyorum.
Bu aralar TikTok'ta geziyorum, paylaşım yaptığımız için. Orada böyle bir bakıyorum ne yapıyor diye gençler. Ve tabii ki çok utanç verici içeriklerle karşılaşıyorum. Şunu düşündüm ama, dedim ki ya 90'larda doğmuş olmanın belki en büyük avantajı bizim ergenliğimize sosyal medya ve kameraya ulaşma kolaylığının denk gelmemiş olması. Şimdi biz ne zaman kayıt yapmaya başladık? Hani belirli bir yaşın üzerindeydik. 15 yaşında, 14 yaşında etraftaki herkesin TikTok'tan para kazandığını düşünerek evinde oturuyorsun, elinin altında kamera var, bir tıkla paylaşabiliyorsun. Ne rezil videolarımız olurdu bugün.
Müthiş bir tespit. Ama ben şundan eminim. Bizim o işte ilkokul, lise zamanımızda eğer TikTok olsaydı biz zaten milyonerdik. Neden biliyor musun? Çekilsin kaygısıyla yapmıyorduk oradaki taşkınlıkları, şımarıklıkları, eğlendiğimiz anları. Ben çok net hatırlıyorum mesela kantinde 5 lirasına bahse girerdik. Neydi bahis? Kim ağzını ketçapa dayayacak? Üstten basmalı ketçaplar vardı böyle kantinde. Yani 10 tane basacağız ve yutacak onu. Oha. Şimdi bunu çekilme kaygısıyla veya izlenme kaygısıyla yapmıyorduk. Bunun şu an yapıldığını düşünsene, herkesin birbirinin ağzına ketçap bastığını ya da bambaşka bir şey, işte su fışkırttığını, izlenecek diye arkadaşını dövdüğünü mesela. Ya biz zaten çok ağır el şakaları yapan bir ekiptik. İzlense birbirimizi öldürdük herhalde.
Doğru.
Ya evet, eğlenceli. Yani çocukların da gençlerin de bunları çekerken eğlendiğini biliyorum ama izlensin diye eğlenmeyin arkadaşlar. İnsanlar zaten sizin eğlencenizin doğal olduğunu hissederse onu izliyor.
Bravo.
Başka hiçbir geçerliliği yok. Fakat bizim çocukluğumuzu kıyasladığımız zaman biz gerçekten mutlu bir nesildik. Ancak şimdi güzel fotoğrafları olan mutsuz bir nesil var.
Bu TikTok tarafına çok üzülmüyorum. Gerçekten sinirlendiğim bir şey oluyor. O da şu: konser, güzel bir etkinlik, güzel bir ortam. Bir sanatçı var, bir müzik var ve sadece gördüğün şey havadaki telefonlar. Anlayabiliyorum, evet, geldin o gün orada 4 saat geçireceksin. Şu onun bir 15 saniyesini hani buradayız anı olarak biriktirebilirsin yanına. Abi bütün gece bitmiyor. Yani sürekli ellerinde sadece telefon var insanların. Anı yaşamıyorsun, anı kaydetmeye gelmişsin.
Bu galiba bir hastalık ve çok hızlı yayılıyor. Çünkü insanlar her şeyi belgelemek istiyor. Duyguyu bile kayıt altına alıp belgelemek istiyor. Bu bir evlilik imzası gibi değil. Resmi bir şekilde başka insanlara da şunu göstermek istiyor: biz mutluyuz. Evet. Ben mutluyum. Ama unutmayın, hislerin, duyguların belgelenmesi mümkün olmayan bir şey.
Aynı zamanda bir film tavsiyesi olsun. Koku. Parfüm İngilizcesi, koku Türkçesi. Birçok insan izlemiştir. Orada başroldeki çocuğun burnu çok hassas. Bir kadın kokusu alıyor. Sonra diyor ki benim kokuları hapsetmeyi, kayıt altına almayı öğrenmem gerekiyor. Ki bu kadar güzel bir kokuyu kaçırmayayım bir daha diye. Hikaye bu. Ama bir detay var. Kokuyu hapsetmeyi öğrenmeye başladığı süreçte ustası ona böyle 10.000 tane gül getiriyor. 10.000 tane gülü kaynatarak özel bir yöntemle 10 gram yağa çeviriyorlar. Esans. Ve çocuk aklını kaybediyor. 10.000 tane gül harcıyorlar birkaç gram kokuyu kaydedebilmek için. O yüzden birkaç gram mutluluğun fotoğrafını, mutluluğun anını kaydedebilmek için böyle tonlarca güzel duyguyu aslında yok ediyoruz. O küçücük anı kaydedebilmek için.
Lafım yok.
Ozancığım, beyaz çorap giyilir mi?
Giyilir ama neyle giyildiğine bağlı kardeşim. Gerçekten burada boş yapmak istemiyorum ama ben mesela uzun süredir beyaz çorap giyiyorum. Çünkü bir spor ayakkabı, üstüne kot pantolon, içine beyaz çorap giyiyorum. Ama spor beyaz çorap giyiyorum. Beyaz çorap giyilmez diyen insanlar hep bu çorabı maalesef yumurta topuk ayakkabı, üstüne siyah pantolon, içinde de bembeyaz, bembeyaz bir çorapla gördüğü için ve bunu taşıyan insanların genel karakteri ve onların üslubu, görünümü, verdiği enerjiden rahatsız olduğu için o insanları senin biraz önce söylediğin gibi damıtıp esans haline getirip maalesef bunun sorumlusunu da beyaz çorap yaptı. Tek sıkıntı bu.
Belirli bir jenerasyonun üstü beyaz çorap travmasına sahip. O yüzden beyaz çorabın B'sini duymak istemiyorlar. Ama yeni nesil artık sportif bir şekilde gümbür gümbür beyaz çoraba sahip çıkıyor. Böyle bir fark var.
Sadece sportif olarak da değil. Mesela kadınlar bunu yapıyor. Çok güzel bir ayakkabı giyiyor. Böyle narin, hiçbir detayı olmayan bir beyaz çorap giyiyor altına falan. Böyle güzel bir etek. İnanılmaz tatlı bir kombin. Sanki o hani eskiden mürebbiyeler döneminde daha böyle ciddi eğitimlerin verildiği lise, üniversite dönemindeki o tarzı yansıtıyor. Ve sana böyle hem nostaljik hem iyi hissettiriyor. Mesela evet, bunu kombine edenler müthiş, devam edin. Ama yumurta topuk içi beyaz çorap lütfen. Yani minibüs, dolmuş, eğer bu tarz iş gruplarında çalışıyorsanız okey, onun resmi kıyafeti tabii bu. Çünkü sana ağırlığı veren, evet bu abimiz şoför. O eski şoförleri hatırla, otobüs, dolmuş, minibüs falan. Abi beyaz çorap giymezsen çalışamazsın.
Evet.
Seni almazlar. Derler ki yani sen henüz şoför olmamışsın. Sen Ankara İstanbul gidip gelemezsin kardeşim.
Var mı beyaz çorabın şu an?
Var.
Benim de.
O beyaz değil kardeşim, mavi olmuş. Bak beyaz bu. Bak spor beyaz. Haftanın sözü. Yok bir şey. Yok bir şey ya. Neyin var hayatım? İyi misin? Dostum, arkadaşım, kötüsün. Neyin var? Bir şeyim yok.
Ha öyle bir yok bir şey.
Bence öyle yok bir şey. Dert dediğin anlatılmalı. Evet, bazen derdini anlattıkça karşıdaki insanın da dert sahibi yapıyorsun. Ve böyle durumlarda dert paylaştıkça azalmıyor. Aksine çoğalıyor. Yok bir şey demekten daha iyi. Çünkü sen karşında sana nasılsın, iyi misin, iyi gözükmüyorsun diyen bir insana ve bu insan senin için yakın bir dostsa sana iyi gelme fırsatını o insanın elinden alıyorsun.
Çünkü yok bir şey diyen kişi karşı tarafın ne olduğunu kendi çözsün istiyor. Bu biraz öyle bir şey. Mesut Süren'in programında geçen bir çok tatlı bir ablamızı gördüm. Eşi için diyor ki bunun diyor her şey yorumu var. Bu diyor her şeye bir fikri var bunun diyor. Siyaset sor, bilim sor, spor sor. Her şeyi biliyor. Bir tek benim niye küstüğümü bilmiyor diyor. Bir tek bunu anlayamıyor, anasını satayım diyor. Bir tek bu konuda bir fikri yok diyor yani.
Biliyordur da çözebileceğini düşünmüyordur.
Üstüne gitmiyordur belki, evet. O yüzden yok bir şey dediğin zaman istiyorsun ki var bir şeye de hani sen bunu bul.
Peki bulmak çözmeye yeter mi?
Yani bulunsun isteniyor ki sadece. Çözülsün istenmiyor çoğu zaman. Hani birazcık böyle sırt okşamak gibi.
Konu yine anlaşılmaya geliyor işte aslında.
Evet.
Yani bulsun, anlasın, çözmese de olur. Ama erkeklerin kafa böyle çalışmıyor abi. Kadınlar her zaman bir çözüm gelsin diye anlatmıyor sana derdini. Onu dinle diye anlatıyor. Hı-hı. Tamam. Ancak erkeklerin kafası bambaşka çalışıyor. Erkek mecburen seni dinledikten sonra ortada bir problem varsa kafası bunu çözmeye çalışıyor. Hı-hı. Şimdi kadınların da bunu anlaması lazım. Erkek doğası gereği çıkacak, o savaşı, mücadeleyi verecek ve kazanmadan eve dönmeyecek. Şimdi bu şekilde eve gelip eşini, sevdiğini dinleyen erkek onun bir sorunuyla karşılaştığı zaman bunu kişisel alıyor. Hı-hı. Ve diyor ki hayatım böyle çözelim, şunu yapalım, bunu. Kadın diyor ki hayır, hayır, hayır, ben sana bunu anlatmaya çalışmıyorum. Beni dinle adam, beni dinlemiyorsun. Adamın da aslında kötü bir niyeti yok. Diyor ki anlat ki çözelim. Ben bak şöyle yapsak olur. Şimdi burada bir paradoks var. İki taraf da haklı. Yani bazen işte bulmak çözmeye yetmiyor.
Evet, bununla ilgili internette çok şaka dönüyor. Diyor ki kız arkadaşımın anlattığı probleme mantıklı bir açıklama yapmışımdır. Ve kız arkadaşı çıldırıyor böyle, çığlıklar atıyor. Kadınların mantığa alerjisi var gibi gösteriyorlar.
Hayır, hayır.
Halbuki yok.
Hayır, hayır, hayır. Asıl durum şu. Çünkü ancak mantığın oluşturduğu problemleri yine mantıkla çözebilirsin. Ama kalbin, hislerin, duyguların oluşturduğu problemler varsa bunları mantıkla çözemezsin. Daha da beter hale getirirsin. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak çok önemli. Çünkü kadın sana duygularıyla ilgili bir şey anlatıyor ve sen onu bir çözüm sırasıyla birlikte önce bu, sonra bu, sonra da bu diyerek çözmeye çalışıyorsun. Hayır. Duyguyla gelen bir problem varsa ancak bunu duyguyla geri çözebilirsin. Erkeklerin de kadınların da anlaması gereken durum bu. Problemin hangi renkten geldiğini. Duygudan mı yoksa mantıktan mı? Çözdüm.
Aikido.
Aikido.
Ozancığım şimdi şöyle bir cümle vardır. Benim gibisini bir daha bulamazsın.
Narsist.
Ama tabii şöyle bir cevap da verilebilir. Zaten senin gibisini bir daha bulmayayım diye senden ayrılıyorum. Senin gibisini bulup ne yapacağım?
Bir soru vardı geçen haftalarda. Abi beni aldattı. Geceleri uyuyamıyorum. O seni aldatan kişi yeni sevgilisiyle muhteşem zamanlar yaşayacak. El ele tutuşacaklar, yeni yerlere gidecekler, bir sürü yeni lezzeti tadacaklar birlikte. Ama hiç üzülme, onun da hayatını mahvedecek. Bu kadar basit.
Başkasının problemi artık. İlişkilerde ortaya çıkan problemlerin %80'i doğru eşleşme olmamasından. Tamam. Benim bir kadında şikayet ettiğim özellikler başka bir adamın aradığı özellikler olabiliyor. Tamamen ihtiyaç meselesi yani. Hani puzzle'ı birleştirirken bakarız, ikisi de tek başına çok güzel parçalar. Ama işte o delikleri birbirine denk gelmiyor aslında. Ve böyle bakmaya başlayınca hem kendine de daha az yükleniyorsun, hem de karşı tarafı manyak görmüyorsun. Çünkü ben şuna inanmam. Abi hep mi başkası suçlu? Hani bizim hikayelerimiz de hep böyle. Abi işte eski sevgilim vardı, böyle yaptı. Nişanlandım, böyle oldu. Ulan herkes manyak, bir tek ben mi meleğim yani? Bu olamaz değil mi sonuçta? Yani kısacası karşı tarafın ihtiyaçlarıyla senin ihtiyaçlarının örtüşmesi önemli olan. Onun iyi veya senin iyi olmanla alakalı bir durum yok aslında.
Abi güzel dedin de değişmeyen tek şey değişim. Bunu hep söylüyoruz. Ve senin de ihtiyaçlarının değişeceği bir dünyada. Karşıdaki insanın ne yöne doğru değişeceğini bilemeden nasıl adım atacaksın? Hadi bunu söyle Z kuşağına, hadi.
Yok, doğru söyledin. Bence benim çözümüm bayağı iyi bir çözüm ama 5 sene, 10 sene, 20, 30 sene birlikte olmaktan bahsediyoruz. Burada 9. sene sen aynı kişi olmadığın için 10 yıl önceki halinle senin ihtiyacın değişiyor. İşte karşı tarafın ihtiyacı değişiyor. Nasıl olacak ya bu işler?
Çözümü basit aslında.
Allah Allah.
Basit ama uygulaması çok zor. İhtiyaçları ve beklentileri paylaşmak. Nereden değiştiğini anlayıp bunu sadece kendin uygulamaya başlamak değil. Ben artık böyle düşünmüyorum. Ben artık böyle hissetmiyorum. Artık bu şeylerden keyif alıyorum ve eski sevdiğim şeyler artık şu an gündemimde değil. Bunu bir yerden hissetmeye başlıyorsun ve aslında içten içe çaktırmadan, yanlış anlaşılmamakta için sen bunları kendin yaşamaya başlıyorsun. Sonra diyorsun ki karşı taraf beni anlasın. Benim artık bunları sevmediğimi, bu mekana gitmek istemediğimi, bu kıyafetleri beğenmediğimi, bu iletişim tarzından sıkıldığımı anlasın. Ya iyi de bu insanda da değişimler oluyor. Karşı tarafın da kendi içinde yaşadığı değişimler var. O yüzden bunu sancılı bir toksik hale getirmemek için nereden değiştiğinizi ve neyi beklediğinizi anlatın. Bu kadar basit. Bu kadar basit ama uygulaması bir o kadar zor.
Kadın dostlarımızdan sıkça alıyoruz bu soruyu. Diyor ki işte cici mayları diyebileceğimiz o ilk sürede mükemmel bir işte erkek arkadaştı. Sonrasında çok değişti. Değişmiyor aslında. Bunu hep söylüyoruz. Konuşu oluyor. Yapmak istemediği şeyleri, yapmaktan belki nefret ettiği şeyleri sana söylemiyor. Çünkü seninle birlikte olma arzusu, seni beğenme duygusu, o perde, o toz pembe gözlük çok güçlü geliyor. Ve o sıra diyor ki, ulan ben bunlardan hoşlanmıyorum, bunları yapmaktan. Ama idare edebilirim. Yani bu insanı o kadar çok beğeniyorum ve istiyorum ki ben bunu idare ederim. Ama hayatın akışı içerisinde ve bir süre geçtikten sonra artık o bir yüke dönüşmeye başlıyor. Evet, birbirin için fedakarlık yapacaksın. Ama eğer ortak hobilere, ortak isteklere, ortak zevklere sahip değilsen abi rol yapamıyorsun. Ömür boyu rol yapamazsın ya. Ben sevmiyorum kardeşim mesela pazar sabahı koşuya gitmek diyelim ki diyor birisi. Diyor ki ben senin için pazar sabahları koşuya gelirim. 202. sefer artık koşuya gitmekten nefret ettiği için o nefreti o kişiyle bağdaştırıp kişiden nefret etmeye başlıyor.
Ve o kritik soru geliyor. Yani sen koşmayı seviyordun. Senin için yaptığım hiçbir şeyi beni sev diye yapmadım. Seni sevdim diye yaptım.
Mikrofonumla birlikte gidiyorum bu sefer. Ozi, internette ciddi bir furya var. Hipnoz etkisi yaratan videolar var. Nedir mesela? Temizlik, işte halı yıkama, işte sabun kesme, böyle hamurlarla oynama, onları yoğurma. Ve bunlar ASMR videolar oluyor genelde. Böyle seslerini de duyduğumuz. Ve çıkamıyoruz. Bak, en zeki, en başarılı iş adamı tanıdığımdan 3 yaşında çocuğuna kadar aynı baga sahibiz yani. Necedir bu durum?
Bunun psikolojide bir açıklaması var zaten. Örneğin bir temizlik videosunda, halı yıkama videosunda sen o kirleri akarken gördüğün zaman zihnin otomatik olarak diyor ki evet, ben bir görev tamamladım. Çünkü kirli olan bir şeyi artık temiz hale getirdim. Dikkat et, bazen hiçbir şey yapmazsın evde, sadece ortalığı toparlarsın. Böyle bir bulaşıkları yıkarsın, eline su değer falan. oh dersin ya, iyi hissediyorum. O biraz önceki melankolik halim gitti. Hı hı. Veya senin dediğin gibi işte o sabun kesme, o hamurlarla oynama videoları da insana aynı hissiyatı veriyor. Sanki bir şey yaptım ve evet, başardım. Tıpkı hızlı dopamin durumunda olduğu gibi sen o anlık haza bir anda ulaşıyorsun. Ve bir de bu videolar ASMR denilen en detaylı seslerle birleştiği zaman pıts, burada zihin geçmişte yaşadığı ve ona iyi gelen şeylerle bir bağ kuruyor hızlı olarak. Ona iyi hissettiren bir anı orada görüyor ve sanki o anı yaşamış gibi tamamlamış hissiyatını veriyor. Ama bunlar abi çok tehlikeli. Yani senin yapmadığın bir şeyin başarısını ve ödülünü sana peşinen veriyor.
Evet. Abi ben de takılıyorum o videolara. Şimdi bizim videolarımızı ben defalarca kez izlemiş oluyorum mecburen. Bildiğim bir kesit karşıma çıkıyor. Ama altta böyle bir tane araba, tamam mı? Böyle bir sekiyor bir yerden. Tam dağa çarpacak, çarpmıyor. Tekrar düz basıyor falan. Yorumlar kısmına tıklıyorum. Böyle üstte birkaç kişi demiş. Oyunun adı ne? Oyunun adı ne? Geldik haftanın her zamanki gibi en heyecanlı, en güzel bölümüne. Heyecanlı mısın Ozi?
Heyecanlıyım.
Evet.
Soru. Hı. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey.
At, avrat, silah.
Gerçekten yani sorsalar Sercan buna ne cevap verir diye bunu söylerdim. Neden?
Üçü de çok lazım.
Haklı haksız olmak aynı anda. Gerçekten Sercan Şahin kurtulmuş demek.
SŞK.
Soru. Hı. Eski sevgilinin doğum günü kutlanır mı? Hı. Sen hala eski sevgilinin doğum günü kutluyorsan şimdilik eski sevgilin olabilir ama gelecekte böyle cebinde acaba tekrar sevgilim olur mu umudunu taşıyorsun demektir. Bunun bir altını çizelim. Ha bu yapılır mı? Duyuyoruz. Ama bunu da vay efendim şöyle böyle bu bahanelere girmeyin kardeşim. Herkes her şeyi biliyor.
Canan demiş ki erkekler Bluetooth gibi yakınlaşınca çeker, uzaklaşınca yenisini arar. Sizce doğru mu?
Yani şimdi eskiler ne güzel demiş. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Yani ister bunu Bluetooth'la açıkla, ister kadın erkekle açıkla. Ama gözün görmediğine gönül katlanamaz.
Seni de kendime benzettim sonunda, bozdum birazcık o zaman.
Her şey dış görünüş mü?
Değil tabii ki.
Ama şunu da unutmayın. Yani insanlar gerçekten görünüşleriyle ve kılık kıyafetiyle karşılanır. Sonra zekalarıyla, bıraktıkları izlenimle uğurlanırlar. Hı. Evet, önemli. Her şey mi? Değil. Ama önemli bir parça. Soru. Dolunay mı, hilal mi? Abi ben dolunaydan çok korkuyorum ya.
Ben korkmuyorum da kuduruyorum dolunayda. Hmm. Uluyorum.
Bana iyi gelmiyor. Sana da gelmez kardeşim. Hilal iyidir.
Hilal. Tabii ki hilal. Yanında da bir tane yıldız.
Soru. Boyunuz kaç? Çünkü Sercan uzun gibi duruyor. Ozan da dev gibi. Ben 1.86.
Ben de 1.80'im. Ben tam şeydeyim Ozan. Hani Allah'a çok şükür şikayet edemeyeceğim bir boyda bırakmış beni yaratırken. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Ama sesimi çıkarırsam taş olur muyum? Olurum. Allah beni tam böyle ihtiyacım olduğu kadar yaratmış. Ben öyle görüyorum her şeyimle.
Öyle bir anlattın ki sokakta darbuka çalıp şarkı söyleyen iki çocuğun videosu vardı. Sen kaça gidiyorsun? 3. Sen 5. Boyun kısa, kısa kalmış.
Değişik bir soru olduğu için okuyorum. Formula 1 pilotları arasında favoriniz hangisi ve rekabet duyguları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir ön bilgi vermek istiyorum. Formula 1'de yarışmak inanılmaz pahalı bir şey olduğu için Formula 1'deki şampiyon bir pilot aslında dünyanın en iyi pilotu değil, zengin çocukların arasındaki en iyi pilot oluyor. Çünkü erken yaştan go-kartla başlamaları gerekiyor. 9 yaşında bir çocuğun yıllık go-kart masrafı hani böyle küçük bir ilde ev aldırır. Ve bunu yaklaşık 10 yıl boyunca yapıyorlar. Sponsor yardımıyla Formula 1'e girmiş bir tane yarışçı var şu an güncel bildiğim kadarıyla. Onun dışında durumu olanların yarıştığı bir platform. Rekabet duygularına gelirsek, rekabet duygusunu canlarının önüne koyan insanlar. O yüzden hayranlık duymamak elde değil. Gerçekten 300'de viraja girerken hani daha hızlı gidemediği için deliren insanlar. Ama benim çok hayranlık duyduğum bir tane daha yarış var. TT Island, bir motosiklet yarışı. Bir adada yarışıyorlar. Göz atmanızı tavsiye ederim.
Bu arada üstüne gelmişken söyleyeyim. Evet, Formula 1 biraz fırsat eşitliğinin olmadığı bir spor. Ancak Gran Turismo diye bir film var. Bunu mutlaka izleyin. Aslında film bir bilgisayar ve konsol oyunu olan Gran Turismo'dan uyarlanan bir film. Aslında simülasyonda evde araba yarışı oynayan çocukların bazılarının öyle yüksek refleksleri ve sürüş kabiliyetlerinin olduğu ortaya çıkıyor ki onları takımlar deneme için teste çağırıyorlar. Bunları gören takımlar bir turnuva düzenliyorlar ve başarılı olanları böyle bir eğitim ve test kampına tabi tutuyorlar. Burada da başarıya ulaşıp gerçekten o araçları profesyonel sürücüler gibi aynı şartlarda sürebilecek noktaya geliyorlar.
Az önceki Formula 1 yorumuma bir şey eklemek istiyorum Ozan. Dedik ya varlıklı ailelerin çocukları çoğunlukla bunu yapabiliyor. Bu onlara saygı duymadığım anlamına gelmiyor. Tam tersi daha çok saygı duyuyorum neredeyse. Çünkü şöyle düşün ki sen Monaco'da her canın istediğini yapabilecek bir çocukken gerçekten tutku ve bir imza bırakmak için bu dünyada her gün neredeyse her yarışta hayatını tehlikeye atıyorsun. İnanılmaz bir şekilde rekabete giriyorsun. Yani senin motivasyonun bu yarışı kazanayım, çok para kazanayım, ailemi kurtarayım. Nasıl olsa yarışmazsam zaten hayatım cehennem gibi bir şey değil. Cennetin içindeyken böyle büyük riskler almak aslında daha büyük bir zorluk. O yüzden saygı duymuyor değiliz. Sadece öyle bir bilgi vermek istedim. Yurt dışına master için gideceğim ama ailemi geride bırakmaya korkuyorum. Güzel bir konu. Ailesine çok bağlı olan birisi olarak bunun ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Ama bunu kendinize yapmayın. Kendi hayatınızı kendiniz yaşamak durumundasınız. Aileniz bile olsa, ailenizin, arkadaşlarınızın, sevgilinizin ihtiyaçlarını veya varlığını kendi hayallerinizi yaşamanın önüne koymamanız gerekiyor. Oraya gidip master'ınızı yapıp güzel bir meslek edinip güzel bir hayat yaşayıp sonra ailenize zaman ayırmak doğrusu olacaktır.
Bir devam sorusu sorayım. Z kuşağı için aile ilişkileri. Ya arkadaşlar, evet zor. Z kuşağının ebeveynleri şu an belki bizim yaşlarımızda, belki de bizim biraz daha üst kuşağımızda yer alıyor. Ama buradaki kuşak çatışması aslında ebeveynleriniz zor dönemlerden geçen ve sizlere daha kolay ve keyifli bir dönem hazırlamak için çalışan insanlar. Ve bu insanların sizinle çatışması genel olarak sizleri önemsedikleri için. Bakın, ayağınıza taş değmesin diye, başınıza bir iş gelmesin diye. Burada Z kuşağında bunları yaşayan, bu tarz iletişim problemleri yaşayan arkadaşlar varsa bizi izleyen, dinleyen, ailelerle açık iletişim kurun. Bir şey istiyorsanız, istemiyorsanız bunların sebeplerini de anlatın. Hemen fevri cevaplar vermeyin. Bazen aileler de evet gereksiz yere çocuklarına çok böyle ani çıkışlar yapıyor, kalp kırıyor. Bunlar da var. Ama onlardan beklediğiniz şeyi bazen siz yapabilirsiniz. Çünkü genç olan kuşak gerçekten kendini daha iyi ifade edebilen bir kuşak aslında. Baktın annen baban sana derdini anlatamıyor. Sana niye kızdığını anlatamıyor. Ama sen anladıysan çık onun karşısına de ki baba, anne bana bu yüzden mi bağırıyorsunuz? Ama ben böyle yapmadım. Bakın ben bu. Ama emin olmadığınız bir şeyde de gerçekten büyük sözler vermeyin. Onları ikna etmeye, manipüle etmeye çalışmayın. Yani açık iletişim hayatınızın en kritik şeyi bu.
İddia kuponu sormuş birisi Ozancığım. Bu soruyu Sergen Yalçın'a soruyorlar. Ne düşünüyorsunuz genç neslin iddia kuponu oynaması ile ilgili? O da diyor ki çok dikkatli olmaları gerekiyor. Almanya liginden uzak dursunlar diye bir tavsiyesi var. Bizim bir tecrübemiz yok bu konuda.
Abi o kadar çok X'ten next olur mu sorusu var ki inanamıyorum ya. Gerçekten hani saplanıp kalmış bir kitle var eski sevgilisine. Arkadaşlar önünüze bakın, X'ten next olur mu? Bizce olmaz. Deneyebilirsiniz. Ama yani kocaman bir dünya var. Kocaman bir dünya var ve hayatın amacı bir next bulmak değil. Böyle bir partner, böyle bir dost bulmak. Asıl önemli olan şey bu. Sizlerin de sevdikleriyle sıfatı ne olursa olsun kendinizi anlatırken başka bir dilde konuşmuyormuş gibi doğrudan iletişim kurup kendini tercüme etme zorunluluğunda kalmadığınız dostlarınız olsun, sevdikleriniz olsun, sevildikleriniz olsun. Güzel günleriniz olsun be. Hikayeden adamlar.
Sona erdi. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.